Merhaba, bugün 12 Mart 2024. Ben Betül Sümeyoz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Takvimler 1 Mart 1921'i gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi günlerinden birini yaşıyordu. Maarif Vekili Hamdullah Subhi meclis kürsüsünde Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Büyük bir coşkuyla karşılanan şiir tam 4 defa ayakta dinlendi. 12 Mart 1921'de ise yapılan oylamayla Milli Marş olarak kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy'dan kalan şanlı mirasımız İstiklal Marşı bugün 103 yaşında. Evet kıymetli dinleyenler, bu podcastımızda İstiklal Marşımızı, yazılış öyküsünü konuşacağız. Konuğum Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü, aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Profesör Doktor Musa Kazım Arıcan. Sayın Rektörüm, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben de Betül Hanım.
Teşekkür ederiz hocam. Şimdi dilerseniz marşın yazılış öyküsüne geçmeden önce İstiklal Marşımızın anlamını, bağımsızlık mücadelesindeki rolünü konuşarak başlayalım. Çünkü çok zor şartlarda yazılmış bir marştan, şiirden bahsediyoruz. Milli Marşımız Türk milleti için nasıl bir değerdir?
Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. İstiklal Marşımızın yazılışının 103. yılı. Hayırlara vesile olsun. Nice 103 yıllara diyelim. Tabii İstiklal Marşı'nı biz her şeyden önce kullanımda ifade ettiğim üzere bir İstiklal Marşı olarak dile getiriyoruz. Diğer ülkelerin, diğer milletlerin marşlarına Milli Marş deniyor, Ulusal Marş deniyor ama İstiklal Marşı Milli Marş'ın ötesinde bir anlam ifade ediyor. Çünkü dünyada hiçbir ülkenin bağımsızlık elde etmeden yazılmış bir marşı yok. Bu anlamda İstiklal Marşı bizim istiklal zaferini elde etmeden Mehmet Akif Ersoy'un bir zaferi müjdeleyen, istiklali, bağımsızlığı müjdeleyen bir marş. İkincisi, İstiklal Marşı'nı okuduğumuzda, 41 kıtayı okuduğumuzda bin yıllık bir tarihi bize hatırlatan bir marştan söz ediyoruz. Biz kimiz? Ne anlam ifade ediyoruz? Bu topraklar bizim için ne anlam ifade ediyor? Tarihte neler yaptık? Bir çırpıda aslında 41 kıtada bize bin yıllık bir tarihi, özellikle de Tuğrul Bey'in Abbasi halifesine işte daveti üzerine gidip hilafeti koruma görevini aldıktan sonra artık İslam'ın bayraktarlığını siz Türkler yapacaksınız demesiyle başlayan aslında bir görev. Tabii Akif'in sadece burayla değil Orhun abidelerindeki Kültügin'in gök çökmediği, yer delinmediği sürece bu millet yaşayacaktır sözü, Akif'in korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak aslında buraya bir göndermedir. Yani bin yılı da aşan bir referansla başlar. Tabii bununla beraber Kur'an'dan ruhunu alan bir marş, çok güçlü bir imani dayanağı var. İşte bu korkma ile başlayan hitap aslında her bir mısraya, 41 mısraya uygulayabiliriz. Korkma sönmez bu şafakları, korkma ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Korkma garbın afakını çelik zırhlı diye ifade edebileceğimiz her bir mısrağın başına koyabileceğimiz ve şunu ifade ediyor. O gün aslında milli mücadelenin yapıldığı dönemde Mehmet Akif milli mücadelenin manevi cephesini tahkim etmek, manevi cephenin kumandanı sıfatıyla bir anlamda Ankara'ya davet ediliyor ve İstiklal Marşı da malumunuz yarışma yapılıyor. Çok o detaylara girmek istemiyorum ama en nihayetinde bunu ancak Akif yazabilir deniyor ve Akif'ten yazması istendiğinde Hacettin Veli Dergahı'na 2 gün çekilip yazdığı bu marş belki Akif'e yazdırılmış bir marş. Çünkü 2 günde yazılabilecek bir marş değil. Ve bu anlamda Mehmet Akif Ersoy milli mücadeledeki insanların ümitsizliğini, efendim o kafa karışıklığını, belki de Tarık Buğra'nın Firavun İmanı kitabında ifade ettiği üzere, tırnak içi söylüyorum, Tanrı'dan bile ümidin kesildiği bir noktada doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, belki yarın, belki yarından da yakın diyebilecek bir imanla, bir coşkuyla yazılmıştır. Korkma hitabı tabii rastgele bir hitap değil. Hazreti Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretinde Hazreti Ebubekir Efendimizin işte o düşman askerleri onu bulmak için yola çıkanlar ödül konulduğunda mağaranın kapısında işte bir güvercin, bir örümcek orayı gizlemiştir. Hazreti Peygamber Hazreti Ebubekir Efendimize la tehaf, korkma, innallaha ma'ana. Mehmet Akif burayı hatırlatır. Bir anlamda Anadolu insanına, milli mücadeledeki insanlara Ebubekir gibi, Hazreti Ebubekir gibi korkma ama Hazreti Peygamber'in müjdesi gibi tabii Allah bizimledir. Akif şuna inanan bir insandı. Bunu Çanakkale Harbi'nde de Akif, Çanakkale şehitleri biliyorsunuz şiirini daha zafer elde edilmeden yazmıştı. Akif hep şuna inandı. Bu millet Kur'an'dan, Hazreti Peygamber'in yolundan ayrılmadığı sürece Allah bu milletle beraberdir. Ve en zor zamanda da olsa, en nihayetinde de olsa Allah bu milleti kurtaracaktır, zafer müyesser edecektir. Bence İstiklal Marşı bize hem milli tarihimizi hem dini değerlerimizi, duygularımızı hatırlatan ve bunu kuşatan bir İstiklal destanıdır, marşıdır diyebiliriz.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi ben aslında yazılış sürecinde İstiklal Marşı'nın neden korkma kelimesiyle başladığını soracaktım. Siz o kadar güzel önemine, anlamına değindiniz ki ağzınıza sağlık. Şimdi kahraman ordumuza ithafıyla yayımlıyor İstiklal Marşı'nı Akif. Ve aslında bizim hep ilkokuldan beri hatırımızda olduğu şudur ki yarışma açılıyor mecliste ama yarışmanın ilk aşamasında Akif yok. Siz de konuşmanızın başında değindiniz. Sonradan bunu yazarsa ya bir tek Akif yazar deniliyor ve rica ediliyor. Peki yani İstiklal Marşı'na giden İstiklal Marşı hangi şartlarda yazıldı? Biraz o günün şartlarını da konuşalım. Değindiniz aslında tabii. Ama hani bir savaş, muharebe var. Kabulüne giden süreç nasıl gerçekleşti?
Evet, malumunuz işte Ankara'da bir artık milli mücadele başlıyor. Yeni bir meclis kuruluyor. Mehmet Akif aslında Cihan İmparatorluğu Osmanlı'nın son döneminde Balkan Harbi'ne de gidiyor. Oradaki askeri de yine moral motivasyonu yükseltmek için Genelkurmay Başkanlığı'nın o zamanki Divan-ı Harbin isteği üzerine cenk şarkısını yazıyor. Ordunun duasını yazıyor. Akif'in safahatını almadığı sadece İstiklal Marşı değil. Bu iki marş da var. Tabii Mehmet Akif toplumu çok iyi okuyor. Dünyayı çok iyi okuyor. Akif sadece iyi bir edip değil, iyi bir şair değil. Akif bir mücadele insanı, bir dava insanı ve derdi var. Ve Akif malumunuz Berlin'e gidiyor. Almanlarla ittifakımız var ve esir olan o Müslüman insanları fikrinden döndürmek, yani Osmanlı'yla savaştıklarını göstermeyi onlara hatırlatıyor. Sonra Necid çöllerine gidiyor. Bunları niçin söylüyorum? Milli mücadele başladığında Akif İstanbul'dan Balıkesir'e gidiyor ve Ankara'daki hükümetin aslında İyi bir iş yaptığını ve çıkışın, kurtuluşun burada olacağını Akif öngörüyor. Zanospaşa Camii'ne, kürsüye çıkıyor. Biz Akif'e tabii camideki şair de diyoruz. Halka diyor ki Allah'ın ipine sarılalım, birlikte olalım, ayrı gayrı yapmayalım. Çünkü İstanbul zaten esir alınmış, mandayı kabul edelim diyenler var. Karma karışık bir ortam. Tabii böyle bir ortamda Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde bir mücadele başlamış. Ve Akif milli mücadeleye davet edilen yegane isimdir. Bakın burası çok önemlidir. Bu çok bilinmez. Mehmet Akif Ersoy milli mücadeleye tabii ki İstanbul'dayken destek veriyor. Sebil-i Reşet'te yazılar yazıyor. Ama Akif belki de bir anlamda hem milli mücadelenin manevi kumandanı sıfatıyla davet ediliyor. Hem de bu mücadeleyi güçlendirecek, orduya moral motivasyon verecek bir şiiri yazmak için davet ediliyor. Belki de o günün üst yöneticileri, komuta kademesinin zihninde belki bu var. Çünkü Akif'in iki tane zaten yazmış olduğu orduya marş var. Tabii Akif Ali Şükrü Bey ile Ankara'ya bizatihi geliyor, teşrif ediyor. Meclisin kapısında Gazi Paşa ile işte karşılıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Efendim sizi bekliyorduk ve sizin milli mücadeleye verdiğiniz desteği biliyoruz. Ve siz bize çok büyük bir güç kattınız ve sizinle daha çok görüşeceğiz diyor. Mehmet Akif Taceddin Veli Dergahı'na yerleşiyor ve İlk işi Hacı Bayram Veli Camii'nde kürsüye çıkmak. Çankırı, Kastamonu birçok yere giriyor. Tabii tam da işte bu noktada karma karışık. Ortalık o kadar karışık ki bunu Firavun imanında az önce söyledim. Tarık buna muazzam ifade ediyor, anlatıyor. O günün Divan Harp Başkanı Miralay İsmet Bey, İsmet İnönü, Marif Nazırı Rıza Nur'a gidiyor. Diyor ki askerin moralini, motivasyonunu yükseltecek bir marş diyor yazılsa çok iyi olur. Ne yapabiliriz? Hemen toplanıyor komisyon, meclisteki eğitim komisyonu, işte bir yarışma yapalım. 724 eser geliyor. Bakılıyor ki bu eserler, tabii çok önemli şairler var o gün ama gerçek anlamıyla orduya moral motivasyon verecek bir şiir yok işlerinde. 6 tane seçiliyor ama içindeki yok. Bu dönemde Akif Kastamonu'da Eşref Edip İstanbul'dan gelmiştir ve hem oradan yayın yapıyorlar hem de Nasrullah Camii'nde Akif bu mücadeleyi anlatıyor. Allah'ın ipine sarılalım. Hatta Akif şunu söylüyor. Allah'ın Allah'tan ümidi kesmek küfürdür. Allah'ın yardımını asla ve kat'a biz göz ardı edemeyiz. Yani la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Akif Anadolu insanı, çünkü halk artık savaşlara evlat göndere göndere bitap kalmış. Kim dost kim düşman belli değil. İşte bu dönemde Eşref Edip Akif'e diyor ki böyle bir yarışma açılmış. Sen de katılmaz mısın? Akif ilkeli insan, prensipli insan ve Akif diyor ki ne yani diyor. Biz diyor efendim yarışmaya mı gireceğiz? Ben diyor ne böyle bir yarışmaya girerim ne böyle bir icazeyi alırım. Tabii ortaya da bir ödül konmuş. Büyük bir ödül. Tabii Akif Ankara'ya dönüyor. Şiirler beğenilmemiş. Tabii bir heyet konuşuyor. Tabii bunu kim anlatıyor bize? Bize Hasan Basri anlatıyor. Yine Eşref Edip'in anlatımından da var ve Ankara'daki bu toplantıda ancak bunu yazarsa Akif yazar diyor. Bunu da Atatürk söylüyor yine. Eşref Edip bunu bizatihi şahit olduğu toplantıdan hareketle söylüyor. Tabii bu yine orada bulunan Marif Nazırı Rıza Nur Moskova'ya sefir gitmiştir. Hamdullah Süpü yeni Marif Nazırı'dır. Ama bunu Akif'e nasıl söyleyeceğiz? Çünkü Akif'in kabul etmeyeceği şartlar var. Yarışma, ödül. En nihayetinde Hasan Basri Bey'e bu görevi veriyorlar. Sen ancak bunu söyleyebilirsin. O da söz veriyor. Tabii meclise yan yana oturuyor. Birinci meclise girmişler. Hasan Basri ile otururken Hasan Basri Bey bir şeye karar alıyor. Akif diyor ki ne yapıyorsun? Diyor ki böyle oldu. Olanı anlatıyor. Ve ben söz verdim. Bunu ancak senin yazabileceğini ve senin yazmanı ve sana yazdırma ve seni ikna etme görevini ben üstlendim. Akif şunu söylüyor. Söz mü verdin? Söz verdim diyor. Akif'in bugün bile kulaklarımıza küpe olacak o muhteşem sözü. Dostun sözü alidir. Dostun sözü yere düşürülemez. Madem sen dostum olarak bana bu sözü verdin, benim adıma bu sözü verdin. O zaman yazıyoruz. Tabii bu arada Hamdullah Supi bir pusula göndermiştir. Üstadımız bu şiiri yazmanız gereği olarak ne gerekiyorsa kabulümüz. Yani bunu yarışmadan çıkarıyoruz. Size ödül vermekten bunu çıkarıyoruz. Yeter ki siz bu şiiri yazın. Akif işte dostlarıyla beraber olduğu işte Hacettin Veli dergahında İstiklal Marşı'nı yazıyor. Tarık Buğra'nın çok harika anlatımıyla diyor ki Hamdullah Supiler uyurken, gece uyurken Akif uyumuyordu. Ben o duvara, soğuk duvara ve uykuya şunu yazdırıyordu. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım diye devam eden mısraları yazıyor. Dolayısıyla iki günde bu şiir yazılıyor. Ve Hakimiyet-i Milliye, yarı resmi, işte Millet Meclisi'nin dergisi ve Sebil-i Reşat'ta aynı zamanda bu yayınlanıyor. Tabii bu yayınlanma bir ihsas-ı rey. Tabii sizin ifade ettiğiniz üzere mecliste 3 defa okunuyor. Asıl 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul edildiği gün. Tabii bu arada itirazlar var. O detaylara çok girmiyoruz. Çünkü yarışma yapılmış, komisyon var. Tabii burada Hamdullah Supi'nin müthiş kıvraklığı var. Bir işte şey verdiriyor, teklif verdiriyor. Efendim İstiklal Marşı ilkin okunduğunda yanlış hatırlamıyorsam 17 Şubat'ın o soğuk günü ilk coşku doğuyor. Sonra işte 1 Mart, sonra 12 Mart. Tabii Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de olduğu ve o gün soğuk bir Ankara günü Akif'in üzerine giyecek paltosu yok. Hasan Basri, yakın dostu Hasan Basri'nin paltosunu ödünç alıp gelmiş. Mecliste Hamdullah Supi O gür sesiyle okurken korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak diye tabii tüm meclis tam kadro toplanmış. Her bir mısra ayakta alkışlanıyor. Tabii en son iki mısra hakkıdır hür yaşamış milletimin hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Tabii artık o millet meclisi alkışlardan yıkılıyor. Ve tekrar okuyalım, tekrar okuyalım deniyor. Çünkü bu bir milli marştan öte bir şey. Bu bir istiklal müjdecisi. Bu orduya müthiş bir moral motivasyon. Bu halka müthiş bir moral motivasyon. Bu hatta Cemil Meriç'in çok muhteşem bir ifadesi var. Diyor ki emperyalizm Mehmet Akif gibi bir büyük düşman daha tanımamıştır. Çünkü medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar sözünü ancak Akif söyleyebilir. Ve bu bir müthiş meydan okuma. Aslında esir alınmak istenen bir milletin, esir alınmak istenen diğer mazlum halklara aslında İstiklal Marşı sadece Türk milletinin marşı değildir. Tüm mazlum halkların, tüm emperyalizmin, kapitalizmin o hunhar dişleri arasında çiğnenmek isteyen halklar için bir umuttur, bir diriliştir. İşte diriliş felsefesinin öncüsü Sezai Karakoç da zaten Mehmet Akif'i yeniden yazar. Ama bu noktada Akif nerededir, ne yapıyor? Çok güçlü alkışlarla alkışlanırken Akif o utancından, o mütevazi insan, Akif adanmış bir insan, mütevazi bir insan, beklentisiz insan, hiçbir çıkarı yok, hiçbir menfaati yok. Biz olsak bir şiirimiz okunurken göğsümüz kabarır, alkışlarla uçarız. Akif kafasını sıraya koyuyor, yüzünü kapatıyor, bakıyor olmuyor. Akif sessizce kapıdan çıkıp sıyrılıyor gidiyor. İstiklal Marşı böyle bir ortamda yazıldı ve gerçekten bu marş, İstiklal Marşı bizim 1000 yıllık geçmişimizi ve ilelebet, ezelden ebede kadar giden aslında bir manifestodur. Bir milli mefkûredir ve biz ne zaman ümitsizliğe düşsek, biz ne zaman kuşatılsak ki biz her zaman kuşatılıyoruz. Biz hiçbir zaman efendim kendi halimize bırakılmıyoruz. Aslında bugün Filistin'de kuşatılan Filistinli kardeşlerimiz, Gazze'deki kardeşlerimizin de aslında okuyacağı ve ümit aşılayacağı bir marş. Aslında tüm mazlum halkların, tüm ezilmişlerin, tüm emperyalistlere aslında bir isyandır ve bu bir isyan ahlakıdır bir anlamda. Nurettin Topçu'nun daha sonradan yazmış olduğu isyan ahlakının ruhunu aldığı aslında marştır bu ayrıca. Ve o da yazmıştır bir Mehmet Akif kitabı. Dolayısıyla İstiklal Marşı artık yok oldu denilen, esir alındı denilen bir milletin küllerinden sadece doğduğu değil, meydan okuduğu, asla teslim olunmayacağı ve bu millet Kur'an'la Hazreti Peygamber'in çizgisiyle hareket ettiği sürece asla ve kat'a teslim alınamayacağının bir meydan okumasıdır.
Çok güzel ifade ettiniz hocam. Yani gerçekten İstiklal Marşı sadece bizim milletimizin değil, bağımsızlık mücadelesi veren halkların da duygularına tercüme olmuştur. Yazılışından kabulüne, aslında her anıyla bize ders veren büyük bir motivasyon kaynağı. Şimdi İstiklal Marşımızın yazılış öyküsünü konuştuk. Milli Marş denilince Akif'i anmadan da geçmek olmaz. Çocukluğundan gençliğine, zekasıyla, ahlakıyla, çalışkanlığıyla, azmiyle, ömrünün her anında bizlere örnek bir şahsiyetten bahsediyoruz. Son olarak da kısaca İstiklal ve İstikbal şairimizin şahsiyetine değinecek olursak, Mehmet Akif Ersoy nasıl bir şahsiyetti? Onu öne çıkaran bilinmeyen özellikleri nelerdi hocam?
Evet, gerçekten böylesi bir marşı sadece iyi bir edip, sadece iyi bir şair yazamaz. Bunu gerçek anlamıyla bir karakter abidesi yazabilir. Orhan Otay Hoca'nın karakter heykeli diyor Akif için. Ben karakter abidesi diyorum. Akif gerçekten özüyle sözünün bir olduğu bir insan. Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek diyen bir insan. Asla Akif sözüyle davranışı farklılaşan bir insan değil. Akif tam anlamıyla bugün rol model alacağımız bir insan. Örnek şahsiyet. Hangi işi yapıyorsa Akif o işte en iyi. İşte öğrencilik yıllarında Akif en iyi, en çalışkan. Tabii Akif'in anne tarafı Buharalı. Emir Buhari okulunda okuyor. Baba tarafı tabii İpek Tahir Efendi, Kosova İpek'ten, Şuşisa köyünden. Akif doğunun ve batının evladı. Tam bir Anadolu evladı. Akif doğunun da maneviyatını almış, batının da o bilim kafasını almış. Halkalı Baytar Mektebi'nden birincilikle mezun oluyor. Akif belki milli mücadele olmasa, Osmanlı'nın son dönemindeki bu sıkıntılar olmasa, Akif belki de dünyanın bugün en önemli bilim insanı olacaktı. Çünkü Pasteur gibi Akif deneyleri yapıyor. Pasteur'le yazışıyor. Akif Fransızca biliyor, Farsça biliyor, Arapça biliyor ve yazılar yazıyor, tercümeler yapıyor. Akif tabii iyi bir yüzücü. Boğazı karşıdan karşıya kadar işecek kadar iyi yüzücü. Akif çok iyi bir güreşçi. Akif gerçekten hangi işi yapıyorsa o işi mış gibi yapan bir insan değil. En iyi şekilde yapan bir insan. Adanmış bir insan. Bu anlamıyla ben böylesi güçlü bir İstiklal Marşı ki Akif'in sadece İstiklal Marşı değil. O yüzden ben kıymetli dinleyicilerimize, gençlerimize, genç kardeşlerimize Akif'in safahatı, Akif'in safahatı muazzam bir manifestodur. Muazzam orada sosyoloji var, psikoloji var, felsefe var, toplumu anlatır, insanı anlatır, değerleri anlatır. Altıncı kitap Asım. Asım'ın yazılışının 100. yılı bu yıl. Asım 100 yaşında. Hepimiz Asım'ın nesliyiz. Ve Akif gerçekten yeni kurulan cumhuriyetin fertlerinin nasıl olmasının efendim profilini çizmiştir. İdeal insan tipini çizmiştir. Herkes Asım ve Asime'dir. O yüzden Mehmet Akif müthiş bir mütefekkirdir, müthiş bir hikmet ehli, hakimdir. Akif doğuyu ve batıyı bilen muazzam bir filozoftur. O yüzden Akif'i sadece bir şair olarak değil, Akif'i iyi bir sosyolog olarak, iyi bir psikolog olarak, iyi bir mütefekkir, iyi bir münevver, iyi bir entelektüel ve filozof olarak okuyacağımız tam anlamıyla rol model diyebiliriz. Örnek, insan ve şahsiyet diyebiliriz. Yıllar geçse de, çağlar geçse de taptaze olan bir insan, fikirleri, duruşu, duruşunu hiçbir zaman bozmayan bir insan. O yüzden Akif fikirleriyle diri, canlı bir insan. O yüzden insanız, bazen ümitsiz oluruz, bazen moralimiz bozulur, bazen motivasyonumuz kırılır. Böyle anlarda müracaat edebileceğimiz yegane insan, tazeleneceğimiz, diriliş elde edeceğimiz insan Akif'tir diye düşünüyorum.
Evet, çok keyifli, çok kıymetli bir sohbet oldu hocam. Büyük bir coşkuyla anlattınız bize. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız, aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Umarım gerçekten her birimiz bir Akif oluruz, Asım olabiliriz. Bu emaneti, milli mücadelenin bu ruhunu her daim taşırız. Tabii Akif ve o milli mücadelenin o kahramanları, tabii siz de ifade ettiniz, kahraman ordumuza dedi, kahraman milletimize dedi. Biz sadece kendimiz için değil, nerede mazlum varsa, nerede zulüm gören insanlar varsa, nerede gerçek anlamıyla hak ve adalet mücadelesi yapan insanlar varsa, aslında Akif bize onların yanında olmayı tavsiye ediyor. Buna layık olabiliriz ümidiyle ben de teşekkür ediyorum. Böylesi güzel bir gün için bizleri de konuk ettiniz, dinleyicilerimize buluşturdunuz. Ben de tüm dinleyicilerimize hürmetlerimi sunuyorum. Sürçülisan ile diysek affola.
Eyvallah hocam. Evet kıymetli dinleyenler, istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerde Türk milletinin hissiyatına tercüman olmuş bu büyük mirasın yazılış hikayesini, İstiklal Marşımızı konuştuk bugün. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Profesör Doktor Musa Kazım Arıcan bizlerleydi. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.